bir adım ileri.
Bir amacı olmalı insanın, bir ülküsü, bir faydası olmalı etrafındakilere ve ülkesine. Güzel ülkemin gençlerinin ufkunda her zaman ilerleme olmalı. Devletimiz 160 yıldır bu hayalleri desteklemek amacıyla, her yıl gençlere çeşitli imkanlar sağlayarak onlara eğitim almaları amacıyla yurt dışına gönderiyor. Kıvılcım olarak gönderdiği her ateş parçasının bir meşale ya da bir kor olarak dönmesini arzu ediyor. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize saygılar, sevgiler. Devletimiz tarafından yurt dışına gönderilen başarılı öğrencilerimizin başarı hikayelerini anlatmış olduğumuz bu programımızda her hafta sizlerle farklı bir başarı hikayesini buluşturuyoruz. Bu hafta Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Meteoroloji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doktor İdris Tuğrul Güleç'le birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Nasılsınız hocam?
Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Biz de iyiyiz, sağ olun. Eksik olmayın. Hocam, öncelikle kendinizi tanıtmanızı rica ediyorum. Ardından neden İngiltere?
Tamam. Siz de bahsettiniz. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde doktor öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1416 bursuyla, YLSE bursuyla yurt dışında yüksek lisans ve doktora yaptım. Dil eğitimi de aldım hatta. Daha öncesinde de zaten bir üniversitede çalışıyordum. Ardından da geldim. Şu anda Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde çalışıyorum. Neden İngiltere sorunuza cevap vereyim. Akademi çok dinamik bir yer. Kendinizi geliştirmeniz lazım. Ve şu anda da bilimin dili biraz ne yazık ki İngilizce. İngilizceyi de öğrenmek zorundasınız. Bütün bunlar ve İngiltere'de de bilimde genelde öncü ülkelerden birisi. Çünkü sanayi devriminden beri gelen bir bilgi birikimleri var. Bir miktarını bunun sürekli biz bilimi ve teknolojiyi dışarıdan alma şansımız yok. Bunları getirmemiz lazım. Bunun dışında İngiltere'nin iyi bir adres olduğunu düşünerek İngiltere'yi seçmiştim, oraya gitmiştim.
Bilimin dili İngilizce olarak ifade ettiğinizde gerçekten çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Biz öğrencilerimize hep bunu söylemeye çalışıyoruz. Çocuklarımıza da bunu öğretmeye çalışıyoruz. Şu anda bilimin dili İngilizce, evet. Teknolojinin dili İngilizce. Baktığınızda bütün her şeyle İngilizce. Dünya bunu konuşuyor. Bunu öğrendiğiniz zaman bütün noktalar size açılıyor. Şimdi öğrenmemiz gerekiyor. Ve bunu gerçekten ana dilimiz gibi olmasa da iyi bir seviyede hem pratik noktasında hem baktığımızda eğitim noktasında İngilizcenin öğrenilmesi şart. Siz öğrencilerinize bunu tavsiye ediyor musunuz?
Tabii ki. Bizim üniversitemizde eğitim dili de İngilizce zaten. Mecburen bunu öğrenmek zorundalar zaten. Dersleri de İngilizce anlatıyoruz. Kesinlikle bunu öğrenmeleri şart. Bunu öğrenmeden olması mümkün değil. Yakalamamız için güncel gelişmeleri takip, her şey çok inanılmaz dinamik. Bu dinamizmi yakalamanın tek çaresi de sanırım iletişimi birinci ağızdan mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yapma. Hem kendi bulgularımızı paylaşmak hem de son gelişmeleri ve başkalarının bulgularını öğrenebilmek için bunu yapmak zorundayız sanırım.
Evet. Peki hocam 1416'ya gelelim.
Evet.
1416'dan nasıl haberdar oldunuz? Devletin bu imkanları sizde direkt öğrenciler veya da arkadaşlarınız ya da öğretmenler tarafından, hocalarınız tarafından mı geldi? Nasıl haberdar oldunuz?
Aslında ben üniversiteden lisans eğitimimi 2010 yılında bitirdim. O zaman bu programı duymuştum. Daha 2006'da sanırım tekrar canlanmıştı bu program. O zaman bir başvuru yapmıştım, olmamıştı. Ama aklımdaydı. O arada ben bir üniversitede, Gazi Üniversitesi'nde çalışmaya başladım. Öğretim görevlisi olarak ama doktorama da başlamıştım esasında. Ama yurt dışında eğitim almak, yani yurt dışında daha doğrusu farklı bir ülkede esasında bir tecrübe edinmek muhakkak istiyordum. Bunun için de zaten takip ediyordum. Eşim de öğretmen, memurların bazı siteleri var biliyorsunuz, adını şimdi zikretmeyeyim. O sitelerden birinden ilanları takip ederken de başvuru başlamış dedi. Gerçekten de son anda, son gün başvuru yaptım. Hatta diplomamızı ÖSYM'ye vermemiz gerekiyordu ve ben bunu vermeyecektim iş zor geldiği için. Çünkü işte Çubuk'a gitmiştim, o zaman Çubuk'ta görev yapıyordum, gittim geldim. Boş verdim bugün kalsın diye. Yani hakikaten de bir kısmet dedikleri oldu herhalde. Son gün başvurdum ve eşimin vasıtasıyla da, buradan da teşekkür edeyim eşime, bu bursu kazanmış oldum diyebilirim.
Evet, peki hocam girişinize gelelim.
Evet.
Nasıl hazırlık yaptınız? Tabii İngilizceyi biliyorsunuz. Herhangi bir yeterlilik noktasıyla alakalı sorununuz olmadı. Kurs aldınız mı tekrar?
Şöyle, aslında bizim bursumuzda ön koşullardan birisi İngilizce değil. Bursun kendisi en azından ben girdiğimde değildi. Bildiğim kadarıyla hala değil. Ama Milli Eğitim Bakanlığı yurt içinde bir, sanırım yanlış söylemiş olmayayım, 8 ayın üzerinde bir dil kursu desteği sağlıyor ücretsiz bursun kapsamında. Ama benim halihazırda İngilizce seviyem vardı. Ben sadece yurt dışı dil kursunu bir 6 hafta aldım. Bir de üniversitenin pre-session'ını aldım 4 hafta. O kadar aldım. Ama İngilizce seviyem vardı. Ve İngilizce tabii ki önemliydi. Çünkü şöyle, İngilizce sınavından puan almanız yeterli değil. Çünkü İngilizce bir IELTS sınavından 6,5 aldınız diyelim. Mühendislik fakültelerine genelde bu istenir. Bu size başarı getirecek diye bir şart yok. Çünkü hayatında İngilizce kullanmak, İngilizce eğitim almak ve insanlar...
Kullanabilmek.
Evet, İngilizce konuşmanız o kadar kolay değil. O yüzden ne kadar geliştirirseniz o kadar iyi. Zaten ben bursu kazandıktan sonra sürekli İngilizce podcastlar, işte bazı popüler bilim videoları izleyerek kendimi geliştirmeye çalıştım. Çünkü başka türlü İngilizceyi ilerletmemiz pek mümkün değildi. Bilimsel mülakat kısmında da ben halihazırda zaten doktora yaptığım için, üniversitede derslere de girdiğim için, 2 yıllık ön lisans programında, çok ekstra bir hazırlık yapmama gerek olmadı. O yüzden o konuda çok büyük bir sıkıntı yaşamadım. Ama tabii bu zaten, hadi ben sınava gireceğim, yarın çalışayım değil de biraz daha uzun süreçte hazırlanacak bir şey olduğunu düşünüyorum.
Peki, gidişinize biraz gelelim hocam. Buradan gittiniz, hazırlıklarınızı tamamladınız. Kim karşıladı sizi? Büyükelçiliğe uğradınız mı? Sonra ateşelik, Milli Eğitim Ateşeliği sizinle nasıl ilgilendi? Bu süreçten de biraz bahseder misiniz?
Yani aslında beni kimse karşılamadı. Orada ufak da şöyle bir hatam oldu. Ben daha önce bir Erasmus için yurt dışında bulunmuştum. Orada ha demek ki dedim her yere gideriz yaparız. Yurt dışına giderken de uçağıma bindim. Londra'da dil kursum ilk gittiğim yer. Londra'da uçaktan indim. Orada birisi bana tarif etti nasıl gideceğimi. Daha önce gitmeden önce orada yaşayan birinden
Bir
yardım
özgüven
almıştım.
var yani.
Bir özgüven vardı ama biraz da fazlası da zarar tabii, burada onu görmüş oldum. Metrodan indim. Yurt dışı dolaşıma da açmamıştım hattımı. Metro ile gittim gideceğim yere ama navigasyon çalışmadı. Çevrilmiş harita indirmiştim ama telefonu çalıştıramadım. Bayağı bir 1,5 saat falan yer aradım. En son evi buldum çünkü bir evdi. Bu dil kursunun ayarladığı bir evdi. Herhangi bir sıradan bir ev. Hangi ev olduğunu bilmiyorsunuz. İnsanların kapısını bir iki kapıyı çalmak zorunda kaldım. Kapı da açmıyorlar. İngiltere'de çekiniyorlar. Evet, neyle karşılaşacaklarından insanlar da. En sonunda evi buldum. Hatta ailemi arayıp haber veremedim ben geldim diye. Orada bir başka bir Türk arkadaşımız vardı, Mehmet. Onu buldum. Hatta Mehmet'in bir boynuna sarıldım. Çünkü o kadar saat. Ya şimdi ne yapacağız? Bir şekilde bir de biz giderken o zaman nakit olarak burs alıyorduk yanımıza. Ondan da çekiniyorsunuz. Yani ben 2 aylık bursumu avans olarak almışım. Bir sıkıntı yaşarsam ne yaparım diye. Mehmet'i bulunca çok rahatlamıştım. Kimse karşılamadı. Tabii belki karşılanabilirdim. Şartları zorlasaydım ama ben yaparım diye biraz özgüvenle gittim. Orada bir zorlanmış oldum. İyi bir ders oldu ama bana. Önlemi nasıl almam gerektiğini öğrendim. Biraz bir tık daha önlemliydim. Normal akademik eğitime başlarken, dil sonrasındaki eğitime
Peki
başlarken.
sonra ne yaptınız? Sonraki süreci de biraz paylaşır mısınız bizimle?
Dil kursundan gittim. Dil kursundan sonra Türkiye'ye döndüm. Master öncesi yine bir kısa bir üniversiteden pre-session eğitimini alacaktım. Ondan sonra bizim gidişimiz bir süre ertelendi. O yüzden ben biraz eğitime geç kaldım. Sonra üniversiteyle yazışmalar yaptık. İşte eğitime başlayabilecek miyim, başlayamayacak mıyım? Beni daha kısalı bir süreli bir programa kabul ettiler. Normalde olması gerekenden, bu özel durumumdan dolayı. Biraz stresli bir süreç oldu. Ondan sonra işte eğitimime başladım. Dil eğitimi bitti. Tekrar Türkiye'ye geldim. Eşimi aldım. O arada evimizi ayarlamıştım. Bu sefer master eğitim için gittim. Burada da beni farklı bir dil kursuna aldıkları için işte benim sponsorlu olduğumu, benim bursu aldığımı sistemden bir şekilde silmişler. Üniversiteye kayıt yaptıramadım. Orada çeşitli sorunlar oldu.
Bayağı bir meşakkatli bir süreç
Oldu.
olmuş.
Oldu. Ama yani bunu insanların kendini hazırlaması lazım. Yani ama bunlar da sizi geliştiren şeyler. Zaten zorluk olmadan bir gelişim olmuyor. Orada da meşakkatli süreç oldu. Ne yazık ki o zaman diyordum ama şimdi belki de iyi ki demek lazım. Çünkü bunlar olmasaydı orada, çünkü panik oluyorsunuz. Ben görevimden istifa edip gitmişim. Ne olacağını bilmiyorum. Ama bir şekilde hallediyorsunuz. İşte o zaman eğitim ateşeliği bize yardımcı oluyor. Londra eğitim eğitim müşavirliği, düzelteyim. Londra eğitim müşavirliği bize yardımcı oluyor. İşte eğitim müşavirliğini aramıştım. Mesela sorunun kaynağı üniversiteymiş aslında. Ama bunu biz eğitim müşavirliği zannediyordum. Ben işte bunu öğrenmem zaman aldı falan. Şunu da görüyorsunuz. Bürokrasi, her yerde bürokraside sorun çıkabiliyor. Üniversitede de sorun çıktı ve bu hayatın olağan akışının bir parçası.
Peki devletimiz size bir ümit bağlıyor. Oraya gitmenizi, eğitim almanızı, tecrübe edinmenizi, sonra buraya geri aktarmanızı istiyor. Devlet hangi aşamalarda yardımcı oldu size? Hangi aşamalarda yanınızdaydı?
Öncelikle zaten bursu vererek devlet aslında en büyük yardımı yapıyor. Çünkü siz bir burs aldığınız zaman, eğitim masrafınızı karşıladığınız zaman yurt dışına eğitim almanız daha kolaylaşıyor. Karşı tarafa da şunu söylemiş oluyorsunuz. Birisi bana güvendi ve bana bu yatırımı yapıyor. Karşı taraf da şunu fark ediyor. Tamam, bu adam bu işi yapacak. Oradan zaten bir artınız oluyor. Devletin aslında bence verdiği en büyük destek bu. Bunun dışında yurt içinde dil kursları olarak destek veriyor. Ben gitmedim ama isteyenlere, İngilizcesi yeterli olmayanlar yurt içinde, yanlış hatırlamıyorsam bir seneye kadar ama oldukça uzun bir süre dil kursu veriyor. Bunun dışında yurt dışı artık kalktı sanırım ama yurt dışında da pre-sessional eğitim adı altında üniversitelerin hazırlık eğitimlerini veriyor. Zaten aylık burs ödemesi olarak size destek oluyor. Bunun dışında da bazı arkadaşlarımız bazen üniversitelerde hocalarla, ben şahsen yaşamadım ama yaşayanlar arkadaşlarımdan biliyorum. Böyle bir sorun yaşadığınız zaman da eğer burada siz haklıysanız ve size belki bir ırkçılık veya başka bir şey uygulanıyorsa bu konuda da size bir güç olarak arkanızda durup destek sağladığı oluyor. Genelde ama en büyük desteği kesinlikle bursu vermesi diyebilirim. Bu gerçekten çoğu kapıyı açan bir destek oluyor.
Yani sağlık harcamalarını da veriyor.
Ha evet, şöyle şimdi sağlık harcaması için yurt dışına biz giderken İngiltere için konuşuyorum. Amerika'da durum farklı veya diğer ülkelerde. Burası bizim SGK sistemimiz gibi, oranın bir NHS sistemi var. Oraya için vize alırken bir para ödüyoruz. O parayı Milli Eğitim Bakanlığı bize geri ödüyor. Vize için bir para ödüyoruz, onu geri ödüyor. Önce biz ödüyoruz, sonra geri alıyoruz. Bunun dışında bench fee diye bir şey var. Bench fee şu, gidip üniversitede eğitim alıyorsunuz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bize verdiği burs tuition fee, yani harç ücretini karşılıyor. Ama bu sadece sizin eğitiminizi karşılıyor. Yaptığınız deneylerde kullandığınız malzemeler büyük bir ihtimalle karşılanmıyor. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı eğer çalışmanız deneyselse ve böyle bir ihtiyaç varsa bu konuda da bir destek sağlıyor. Çünkü bu destek olmazsa, ben ilk yıllarda bunu almamıştım. Gerekli olup olmadığına emin olamamıştım aslında. Devlet yeterince para veriyor, bu parayı tekrar harcatmaya gerek var mı demiştim. Sonra fark ettim ki gerek var, bitirmek için ihtiyacım var. Almıştım bunu. Bu desteği de sağlıyor. Tabii bunun prosedürleri var. Bunu faturalandırmanız gerek. Yani bir pro forma hocanızın hazırlaması falan lazım. Bir bürokrasisi var bu işin haliyle. Ama bunlarda da destek sağlıyor. Yani o yüzden neredeyse aslında eğitim hayatınızla ilgili gerekecek her şey için destek sağlıyor. Ama sadece eşiniz ve çocuğunuzla ilgili şeyler varsa bunları sizin karşılamanız gerek.
Peki kıyaslama yapmak istiyoruz. İngiltere'yi, Türkiye'yi, almış olduğunuz eğitimleri ve buraya nasıl aktardınız, onları da genel anlamda biraz aktarabilirseniz çok memnun oluruz.
Şimdi lisans eğitimiyle başlayayım isterseniz. Lisans eğitim için şunu söyleyebilirim. Türkiye'de yani ben 2010 yılında üniversiteden mezun oldum. Çok da farklı olacağını sanmıyorum yine de. Bir lisans mezununun hiç çekinmeden, akademik bilgisinden hiç çekinmeden yurt dışına gidebilir. Yeterli akademik bilgisi olduğu konusunda bence özgüven sahibi olabilir. Orada bir sıkıntı yok. Ama genel olarak bizim Türkiye'deki yegane eksiğimizi söylersem raporlama becerimiz bazen biraz eksik oluyor. Yani ifade etme ve yazılı
Muhakeme.
metne dökmemiz. Yazılı metne dökmemiz, raporla şeklinde yazmamızda bazen sıkıntı oluyor. Hatta bu konuda gitmek isteyenler de bu konuda kendilerini geliştirmelerini tavsiye edebilirim. Ama akademik bilgi olarak biz gerçekten yeterince donanımlı gittiğimizi söyleyebilirim. İngiltere'de lisans eğitimi zaten 3 yıl, mühendislik eğitimi. Bizde 4 yıl. Orada aslında biraz pişiyorsunuz, bize de pişiyorsunuz. Ama bizde şöyle bir eksik olabiliyor. Bazen laboratuvar imkanları eksik olabiliyor. İngiltere'de şunu söyleyebilirim, lisans seviyesinde de bu geçerli. Uygulama eğitimi çok iyi. Yani lisans seviyesindeki öğrenci bizde bazen yüksek lisans doktora da bulamadığımız laboratuvar ekipmanlarını bulabiliyor. Ama şuna dikkat etmek lazım. İngiltere'de yabancı bir öğrencinin bir yıllık harç ücreti 20 bin sterlin üzerinde bir üniversite. Hatta 25 bin sterline ulaşmış olması lazım. Bunu 40 ile çarpın yaklaşık.
Evet.
Şimdi böyle bir paranın girdiği bir yerle, burası aslında bir ticari bir yönü de var işin. Bizde eğitimi ücretsiz biliyorsunuz. Tabii ki aynı koşulları beklemek de çok da gerçekçi değil zaten. Ama tabii ki bu gücün verdiği bir artı
Bu
oluyor.
üniversitedeki az önce ifade etmiş olduğunuz rakamlar bütün öğrenciler için mi geçerli?
İngiliz öğrenciler için sanırım mesela 6 bin 9 bin pound seviyesindeydi en son hatırladığım
Ha,
kadarıyla.
yine
Onlara daha düşük.
ücretli yani.
Yine ücret. Onlara da
Bizdeki
ücretli.
gibi ücretsiz
Değil
değil.
tabii. İngiltere'de
SGK
değil.
sistemi de bizdeki gibi yani bu kadar.
SGK sistemi onlar için ücretsiz ama hastanedeki koşullar biraz daha farklı. Hekim görmeniz çok daha zor. Biz genelde Türkiye'ye gelip
Herhalde
işimizi
3 ay ya
hallediyorduk.
da 4 ay diye duymuştum.
Genelde öyle oluyor. Yani şöyle, hastasanız aile hekiminizi arıyorsunuz. Bir hafta sonra randevu veriyor. Gidiyorsunuz. O da telefonda sizi uygun görürse randevu veriyor. Gittiğinizden bir hafta sonra kan tahlili randevusu veriyor. Bir hafta sonra kan tahlili vermeye gidiyorsunuz. Ondan bir hafta sonra sonuç göstermeye gidiyorsunuz genelde. Böyle söyleyebilirim. Yani 3 haftadan başlıyor bir kan
Bizde
tahlili
böyle bir
göstermeniz.
şey mümkün değil. Aynı
Değil.
gün randevunuzu alırsınız, kan tahlillerinizi hemen verirsiniz, radyoloji tetkikleriniz hemen olur ve sonra ardından 1 saat geçmeden doktorunuzun önüne gelir ve doktorunuz sizi değerlendirir ve ona göre reçetesini yazar ve gönderir ve aynı günde ilaçlarınıza başlarsınız.
Evet.
Yani bu konuda çok çok iyiyiz. Dünyada sıralı bir noktadayız diye düşünüyorum.
Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Biz çoğu zaman sağlık işlemlerimiz için Türkiye'ye gelirdik. Hatta Covid zamanı gelemedik. O zaman sıkıntıya düştük. Yani Covid zamanına kadar mecbur kalmadıkça gitmiyorduk. Hatta ben şimdi yüksek lisans ve doktoramı yaptım. Sonra post doktora da yaptım yurt dışında. Post doktora yaparken işte çocuğumuz oldu. Çocuğumuz burada doğdu aslında. Biz oradaydık. Çünkü burada hem aile desteği hem de burada açıkçası biz daha güvende hissettik sağlık açısından. Ondan sonra çocuğumuz bir süre geçtikten sonra yanımıza geldi. 6 ay geçtikten sonra eşimle çocuğum beraber geldiler. İkisi kızımla beraber. Orada da mesela bir şöyle bir endişemiz vardı. Ya çocuğumuz hasta olursa, bir sıkıntı yaşarsak doktora nasıl ulaşırız? Orada bir sıkıntımız da vardı.
Arkadaşlarınız da yurt dışındaki özellikle dünyanın birçok noktasında arkadaşlarınız oldu. Yeni arkadaşlıklar edindiniz. Biz aynı zamanda oraya gittiğimizde Türkiye elçisiyiz. Kültür elçisiyiz. Türkiye biziz. Biz Türkiye'yiz. Onların gözünde Türkiye'nin tamamıyız baktığımızda. Onlarla nasıl bir alışveriş sağladınız? Neler yaptınız? Yemekleri tanıttınız mı? Kültürü anlattınız mı? Sonuçta biz bir ülkeyi temsil ediyoruz. Neler yaşadınız böyle? Unutamadığınız anılar var mıydı?
Muhakkak yani çok kesinlikle haklısınız. Bir sorumluluk bilinciniz oluyor. Ben burada Türkiye'yi temsil ediyorum biliyorsunuz zaten. En basitinden ben hocama veya kendi grup araştırma grubumdaki arkadaşlarıma her Türkiye'den geldiğimde muhakkak Türkiye'nin bir lezzetini getirirdim. İşte lokum
Mesela ne
olur.
götürdünüz?
Lokum götürdüm. Çekme helva götürdüm. Eşim Eskişehirli, ondan bir çekme helva götürdüm. Ya pişmaniye götürdüm, baklava götürdüm, hocama Türk kahvesi seti götürdüm yapmak için. Kahvenin kendisini, cezvesini, hepsini götürdüm. Çünkü dediğim gibi bu işin paketin bir parçası. Yani o biz paketi veriyoruz onlara, onun bir parçası. Bunun dışında Türk Öğrenci Topluluğu vardı Sheffield Üniversitesi'nde. Bayağı da güçlüydü. Onun yönetiminde biz eşimle beraber çok görev aldık. Bizden önceki arkadaşlar çok iyi işler yapmışlardı. Bir Türk gecesi yapmışlardı mesela. Biz de elimizden geldiğince... Mesela bir etkinlik varsa, kültürel bir etkinlik, orada stand açarak işte Türk kahvesi veya kendi yiyeceklerimizi evimizde kendi imkanlarımızla yapıp tamamen gönüllü olarak götürüp orada tanıtmak için bunları yaptık. Biliyorsunuz üzücü bir deprem yaşamıştık. Orada da mesela öğrenci birliği binasında öğrenci diğer ben o zaman mezun olmuştum ve çalışıyordum üniversitede. Öğrenci arkadaşlarımız bağış topluyordu. Ben de yıllık izin alarak bazen gittim onlara yardım etmek için. Orada elimizden geldiğince hem sorunu anlatmak hem ülkemize yardım toplamak. Yani herhangi bir şey olduğu zaman, bir dert olduğu zaman siz de mecburen dertleniyorsunuz orada. Çünkü iki ayağınızı oraya alamıyorsunuz. Bir ayağınız mecburen burada kalıyor. Çünkü buradasınız. Hayatınızın çok büyük bir kısmını burada yaşadınız. Bu topraklarda yoğrulduğunuz için oraya mecburen buradan kopamıyorsunuz. Hem kültürünüzü tanıtmak olsun hem de burada bir sorun olduğu zaman yardım edebileceğinize inanıyorsanız ona yardım etmek anlamında olsun. Yardım etmeye çalışıyorduk. Öğrenciler de kendi aramızda elimizden geldiğince bir dayanışma göstermeye de çalışıyorduk mutlaka.
Orada Türk yemeği yaptınız mı?
Tabii yaptık. Türk yemeğini
Ne
yaptık.
ikram ettiniz
Mesela
orada?
mercimek köftesini çok yaptık. Çünkü o biraz vegan
Ya
olduğu için.
hocam vallahi bütün hepsi konuklarımın hemen hemen hepsi dezem yeri var. Sadece bir hocam vardı. O baklava açmış. O
Yok
çok
onu
güzeldi.
yapamadık
Ya
evet.
mercimek köftesi hepinizin kolayına mı geliyor?
Kolayımıza geliyor. Bir de şimdi o vegan bir yiyecek. Ve yurt dışında mesela içeriğini yazmanız gerekiyor yiyeceğin. Alerji çok yaygın İngiltere'de. Şimdi onun içeriğini beğenmek daha kolay ve insanlar genelde onların damak tadına da hitap ediyor.
Mantı
Mantı da biraz zahmetli. Onu yapmamız zor olabilirdi okuldan.
Mantının da içeriği çok kolay.
Doğru
Gluten
söylüyorsunuz.
içeriyor.
Hamur açacak birini
Ha,
bulmak zor olabilir.
işte.
Evet, orada
Ya
bir sıkıntı.
eşinizle birlikte gittiğiniz için çok da güzel olur diye
Evet.
düşünüyordum.
Bir de onun şimdi ısıtması var ya. Soğuk servis edilen şeyler bizim için daha kolay oluyor. Çünkü götürüyoruz evden oraya. Öğrenci birliği binasında mesela ısıtamıyorsunuz. Onu biz soğuk servis edilen şeyler
Ya,
işimize geliyordu.
bazılarında da şu vardı. Bir börek yapmışlar, su böreği.
Ha börek de oldu. Evet arada
Su
börekler de
böreği de
yaptık.
yapmışlar.
Tabii börek çok oldu. Doğru söylüyorsunuz. Börek de çok yaptık. Çeşitli börekler işte. Genelde orada bulduğumuz yufkalardan.
Peki arkadaşlarınızdan hiç tadına baktığınız çok ilginç yemeğiniz var mıydı? Böyle bir şey oldu mu?
Yabancıların yemeklerinden mi?
Yabancılarla.
Yani ben herhalde biraz biz eşimle beraber en azından diyeyim. Biraz muhafazakarız herhalde yemek konusunda. Ya da biz Türk yemeğini daha çok denedik. Evet çok yemek denedik. Ama yine de biz genelde Türk mutfağı bize daha çok hitap ediyordu. Biraz belki daha muhafazakarız o konuda bilmiyorum.
Evet. Peki hocam, orada şu anda bizi dinleyen öğrencilerimiz var. Buradan 1416 ile gitmiş olan öğrencilerimiz var. Onlara ne tavsiye edersiniz?
Yani bir kere oradaki zamanınız kıymetli ve çok eşsiz bir tecrübe. Mümkün olduğunca bu tecrübenin sonuna kadar faydalanılması lazım. Gerek laboratuvar imkanları, gerek oradaki sadece laboratuvar imkanı değil. Yani duyduğunuz bir söz, iyi bir akademik çevredeyseniz ki öylesinizdir muhtemelen. Oradan maksimum verimi alması mutlaka önemli. Bir döndüklerinde de bir an önce demiyorum çünkü gerekli tecrübe edinip dönsünler. Yani eğitimlerinde
Başarı sağlasınlar.
başarı öncelikleri olması gerekir diye düşünüyorum şahsen, naçizane.
Bize de bu yakışır zaten, değil mi
Evet.
hocam?
Ve o eğitimlerini alıp buraya gelip burada hem kendi bilgilerini başka insanlar geçirirken duyacakları hazı hissetmeleri ve onu yaşamaları için dönmelerini tavsiye ediyorum. İşleri bittik zaman bu hazı da, çünkü ders anlatmak da, ders insanlara tecrübenizi aktarmak da güzel bir şey. Oranın artılarını ve eksilerini, çünkü yurt dışı da bir cennet değil ama bir cehennem de değil. Orası da bir yer. Oranın da ne iyi ne kötü, ne olduğu şekilde insanların burada bilmeye ihtiyacı var. Bunu aktarmaları çok büyük bir önem arz ediyor. Tecrübelerini buraya aktarmaları olduğu şekilde, bunlar iyiydi, bunlar kötüydü, biz bunları geliştirebiliriz. Orada da bunlar eksikti şeklinde bu tecrübeleri aktarmaları çok kıymetli. Mümkün olduğunca gözlem yapabilirlerse eğitimleri dışında ve mümkün olduğunca çok insana dokunabilirlerse. Çünkü farklı kendi araştırma konunuz dışında insanlardan, ben sosyal bilim çalışan arkadaşlarımdan da çok şey öğrendim. Göç çalışan arkadaşlarım var, şimdi Türkiye'de görev yapıyor mesela bir tanesi. Ondan da çok şey öğrendim. Onlardan da farklı disiplinlerden de öyle şey öğrenmeleri, hem kendi görgü bilgi seviyeleri için hem de gelecekte Türkiye'ye döndüklerinde sunabilecekleri toplam paket için, çünkü biz bir paket olarak gidiyoruz. Yani sadece akademik eğitim değil, yan kendi kişisel görgü bilgimiz ve kültürümüzü de geliştirmemizde fayda var. Bunları geliştirirlerse iyi olacağına inanıyorum onlar için de.
Peki yurt dışı size ne kattı hocam?
Bir kere özgüven kattı. Çünkü benim gittiğim Sheffield Üniversitesi'ne gittim ben. Orada mesela postdoktora yaparak da, doktora sonrası araştırmacı olarak da çalıştım. Bunu yapabilirim. Dünyanın her yerinde çalışabilirim. Bu konuda bir sıkıntım yok. Bunu öğrenmiş oldum. Ve dilim çok iyi gelişmiş oldu. Bağlantılar edinmiş oldum. Ve en son araştırmada ne var? Bunu iyi bir şekilde öğrenmiş oldum. Ve iyi olan ne yapıyor? Biz neyi eksik yapıyoruz? Mesela bir işi nasıl pazarlamak gerekir? Nasıl pazarlamamak gerekir? Bununla dair bilgiler edinmiş oldum. Ve mesela sorunların dünyanın her yerinde sorunlar olduğunu, Türkiye'de şikayet ettiğimiz şeylerin her yerde aslında olduğunu, bunları geliştirmenin de bizim elimizde olduğunu, onları öğrenmiş oldum diyebilirim.
Oradaki arkadaşlarınızla hala devam ediyorsunuz.
Evet, oradan
Görüşmeye
Türk
devam
arkadaşlarımla,
ediyorsunuz.
hala doktora yapan arkadaşlarımla var. Onların bazı tezlerine yardım ediyorum bazen akademik olarak. Benim alanıma yakınsa. Yabancı arkadaşlarımdan, hocamla,
Özellikle yabancıları sormak istemiştim.
oradaki danışmanımla hala diyalogumuz devam ediyor. Beraber yaptığımız çalışmalar var. Arada online görüşmeler, çevrimiçi görüşmeler yapıyoruz. Covid'in bize kazandırdığı şeylerden birisi. Bu konuda hala diyalogumuz devam ediyor. Bir ayağım orada, hatta daha sonra yine bir süre, işte 3 ay 5 ay gitmeyi planlıyorum tekrar bir araştırma
Yeni
için.
gelişmelerden de çok kısa sürede haberdar oluyorsunuzdur
Kesinlikle
muhtemelen.
oluyorum. Mesela biliyorsunuz profesyonel sosyal medyalar da var. Onun üzerinden o bir çevrem oluştuğu için oradaki insanlar da, ha onlar bak paylaşım yapıyorlar, ha bu varmış. O bunu beğendi, demek ki bu revaçtaymış. Ha böyle bir şey varmış, bilmiyordum diye. İki danışmanımın
Kendinize
da
geliştirmenizi hızlı bir
tabii ki
şekilde.
sağlıyor. Çünkü bu bir network oluşturuyor size. Onların ne yaptığını, yani yurt dışından, çünkü İngiltere mesela, eklemeli imalat çalışmıştım ben. O alanda öncü ülkelerden birisi. Orada ne yapıldığını takip etmiş oluyorum. Ben de bir fikir sahibi oluyorum. Hepsini yapmak zorunda değilim ama bu bir genel bilgi görgümü arttırmış oluyor benim de.
Evet. Peki hocam, vaktimizin sonuna geldik. Bizi değerlendirdiniz, Türkiye'yi değerlendirdiniz, İngiltere'yi değerlendirdiniz, oradaki eğitimlerden bahsettiğiniz öğrencilere orada çok güzel tavsiyeleriniz de oldu. Son soru. Bu soruyu da sona sakladım özellikle. Kalmayı düşündünüz mü?
Yani şöyle, ben ilk gittiğimde kalma planı yaparak gitmemiştim açıkçası. Kalmayı tabii ki insan seçeneklerini değerlendiriyor ama ben şahsen Türk'üm. Yani burada büyüdüm. Buranın aidiyetim buraya ait. Ailem burada, ve oradaki arkadaş çevrem çoğu da Türktü. Yabancılar da elbette vardı ama kendimizi en güvenli, yani en iyi hissettiğimiz, ortak kültürü paylaştığımız arkadaşlarımız olmak bizi daha mutlu ediyordu. Tabii ki düşündüm ama benim için, en azından benim terazimde Türkiye'de olmak daha avantajlıydı. Çünkü dediğim gibi ailem burada, arkadaşlarım burada ve burada da ben daha önce burada da çalışmıştım. Tabii ki her yerin artısı eksisi var ama yine de her horoz kendi çöpünü öter muhakkak. Orada hiçbir zaman, ben şu kanaatteyim, yanılıyor olabilirim tabii ki, ama hiçbir zaman orada %100 bir oralı olamayacağımızı düşünüyorum. Ben şahsen, ben buralıyım. Yani Türkiye'den bahsediyorum. O yüzden bu Türk kimliğimden dolayı burada daha mutluyum. O yüzden benim için çok aslında kalmak bir opsiyon değildi diyebilirim.
Evet. Son toparlayalım, cümlelerimizi alalım, toparlayalım, birlikte programa veda edelim. Neler söylemek istersiniz?
Güzel bir fırsat. Mutlaka yurt dışı eğitim fırsatını değerlendirmenizi tavsiye ederim gidecek arkadaşlara. Gidenlere de zamanınızın verimli iyi değerlendirin. Bu demek değil ki sosyal hayatınız dolmasın. Tabii ki bir şeyler de görün ama bu tecrübeden mümkün olunca faydalanın derim.
Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben eksik teşekkür olmayın. Ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Hakikaten çok keyif aldım. Çok güzeldi. Harikaydı. İngiltere'yi değerlendirdiniz. Oradaki unutamadığınız anılarınız vardı. Onları bizimle paylaştınız. Gidişi 1416'dan nasıl haberdar oldunuz? Onları da aktardınız. En önemli tavsiye, orada ne katmıştı size ve buraya nasıl aktardınız? Onlar bizim için çok önemliydi. Bizi dinleyenlerin de özellikle Türkiye size bir ümit bağlıyor. Onları bunu söylemek istiyorum. Özellikle söylemek istiyorum. Türkiye size ümit bağlıyor. Diyor ki bu milletin parasıyla gidin okuyun. Sonra gelin bu tecrübeleri burada aktarın. Orada acaba ne yenilikler olmuş? O size ne katmış? Buraya nasıl aktarabileceksiniz? Devletin, milletin bu ümidini kırmayın.
Muhakkak. Ve bu bir yatırım, insana yapılan yatırım. İnsana yapılan yatırım da geri dönüşü en zor olanlardan birisi. Muhakkak bunu.
Evet.
Kullanmak lazım.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Meteoroloji ve Malzeme Mühendisi Bölümü Öğretim Üyesi Doktor İdris Tuğrul Gülenç konuğumuzdu. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Eksik olmasın. Buraya kadar geldi, şeref verdi. Çok keyifli bir sohbet oldu. Efendim programımızı bitiriyoruz. Programı hazırlayan Melda Alpay, program sunucunuz ben Mustafa Söylemez. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın efendim.
Bir adım ileri.